Ayrım 7.
Gebeliği belli olduğunda sormadı. Her şeyi biliyordu. Doğrulatma gereğini duymadı. Ne konuşulurdu böyle bir durumda? Kadın yalan söylemekte kararlıydı. Ölse bile. Adam da bunun böyle olduğunu biliyordu. Çocuk doğdu ve gecenin sabahına çıkmadı. Altın buldun mu nine? Altını göremedim. Yine de parmaklarımın arasından yakalamayı beceremediğim çok altın geçtiğine inanırım. Bir gün hepsi birleşip gelecektir. Çünkü benim hakkımdır. Öyle şey olur mu nine? Bilmem. Kumar dediğimde buydu. Geleceğe inanmak. Ben inandım. Şimdi de hala bekliyorum işte. Neyi? Nine yanıtlamadı. Gözlerini yumdu. Kız masaya baktı. Unutmuşlar çorbayı. Donmuş yağlar turuncu benekler oluşturmuş kasenin üstünde. Annesi yine eğri saplı kaşığı koymuş. Ne çabuk unuttular ninenin apartmana canla başla hizmet ettiğini. 10 yaşındaydı kız o zaman. Apartmanın sahibi olan annesinin önünde bir ikindi sonunda boyun bükmüşlerdi. Bir kişinin parasını verin, başımızı sokacağımız biri de o da verin. Kimsiz kimsesiziz. Ta Antakya'dan geldik. Tükendik. Yüksekti annenin sesi. Olumsuzdu. Hor görüsünü belli etmek zorundaydı sanki. Hiç kimseniz yok mu? Çocuk yok, çoluk yok. Bir dikili ağacımız da yok. Çalışamaz olduğunuz zaman ne yapacağız? İki kişiye tek kişinin parasını vermek haksızlık diye düşünmedi annesiyle babası. Kız sevinçle koştu. Ninenin elini tuttu. Nine, seni alıyoruz, alıyoruz. Topal başka yana bakıyordu. Kısa süre çalışabildi zaten. Kapıcılık ona göre değildi. Sıvaları dökülmüş, tuğlaları ufalanan ve aralarından sular sızan odaya, yatağına çakıldı. Hangi daireden, hangi acıyan kiracı ilaç verdiyse yuttu. İyileşemedi. Cenazeyi belediye kaldırdı. Nine, kocan öldükten sonra odanıza girdiğinde neler duydun? Yapayalnız kaldın işte dedim kendi kendime. İnsanlar aynı şeyleri duymaz. Ben ölünce sen farklı şeyler duyacaksın. Adamın cenazesi kalktıktan sonra onu özlemediğini fark etti. Olan olmuş, geçen geçmişti. Ölümü bağışlamadığı şeyleri bağışlanır kılmadı. Özlediği kınaplar, bal mumları, çirişler, gönler, pis kokulu el yapımı jelatinler ve dağınık alçak masaydı. İnsan sahiden de acayip dedi. Kınnapı bal mumunun içinden geçirerek yumuşatıyordu adam. Bal mumu sürekli elinin altındaydı. Biz göne zorlukla giriyordu. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Kınnap arada yürüyor, kısalıyor, sıkışıp inceliyordu. Sonunda bitiyordu. Aynı şey, hep aynı şey. Dalıp gidiyordu adam. Yemek ekmek tahtası üstünde soğuyor, kadın önünde oturmuş sabırla bekliyordu. Tahta şişmiş, biçimi bozulmuştu. Altın hiç ele geçmeyecek, tahta giderek daha çok bozulup daha da kararacaktı. Kız oturduğu yerden kalkıp masaya gitti. Nine, çorba soğumuş, ısıtıp getireceğim. Yok yok, böyle de içerim. Kız kaşığı kaseye daldırdı. Donmuş yağlar kasenin dibine çökmüş. Eski bir pilavdan arta kalmış erimiş pirinçler midesini bulandırdı. Kaşığı çıkardı. Nine anladı, gülümsedi. Aldırma, altınımız olsaydı seninle bir başımıza yaşardık. Nine, altın altın diyorsun, hiç bulamamışsın. Bulamadım demiyorum, göremedim diyorum. Elime sürünüp geçenlerin farkına varsaydım, altına keserdim şimdi bu saatte. Güneşin kızıdır o, giderken yanına katılır. Ben de giderdim. Kızın göz pınarlarında küçük birer yaş damlası belirdi. Damlalar titreşerek büyümeye başladı. Sesi titredi. Hep gitmekten söz ediyorsun nine. Gidersen çok yalnız kalırım. Dayanamayacağım kadar yalnız kalırım. Seni de götürürüm. Kadın kızı götürmeyi çok istedi. Kız da öyle. Ondan ayrılmamayı. Gözlerini yumdu. Biriken yaşlar yuvarlandı yanaklarından. Gözlerini açtığında pırıl pırıldı gözleri. Güneş gözlerinin içine doldu. Kız bir şey göremez oldu. Ninenin parmakları kızın bileğini tuttu. Parmaklar altındı. Kızın bileği altına kesiverdi. Bunun farkında değildi. Gözleri güneşle doluydu. Nine gülümsedi. Elini kaşığa uzattı. kaşık altın oldu. Bıraktı kaşığı. İkisinin de kollarında altın yürüyordu. Ninenin gülümsemesi yayılmaya başladı. Kız görmüyordu hiçbir şeyi. Keyifle, kahkahayla güldü yaşlı kadın. Küçük gözelerin kaynayan suyuna benziyordu gülüşü. Kısık ama sevinçliydi. ''Sana saklamışım yavrum, sana saklamışım.'' Kız başını çevirdi. Güneş uzaklaşmış, karşı kıyıya iyice inmişti. ''Nine, neler oluyor?'' Yanıtlanmadı sorusu. Nine büyük çaba gösterdi. Yengeç yavrusu altın elini kızın tazecik eline yapıştırdı. Parmaklar karşı karşıya geldi. Birbirinin içinden geçti, altın ergidi, yapıştılar. Güneş o zaman son kez geldi odaya. Görkemiyle doldu. Suyun düz, geçirgen yerde yayılması gibi yayılıyor, sıkışıyor, yoğunluğunu artırıyordu. Kız sallanan koltuğun ayakçasına dizini dayadı. Aşağıdan annesinin sesi duyuldu. Nine o sırada gözlerini kapıyordu. Kirpikler birbirine girdi, yontu duruşu aldı. Kızın içi telaşla doldu. Nine gitmiş, kendisi yarım olarak kalmıştı. Acele etmeliydi, çok acele. Başını kadının dizlerine dayadı. Ne kadar inceydi bacakları, ne kadar sertti. Soğuk değildi. Gülümsedi kız. Ben hiç yaşlanmayacağım. Ellerim çirkinleşmeyecek, yüzüm buruşmayacak, içim korkularla dolup boşalmayacak. Güneş yiterken odadaki son kolunu çekti. Kapkaranlık oldu oda. Bütün duygular kaçtı, bırakılmışlığı belirginleşti eşyanın. Anne kapıyı açtı, gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi bir süre. Yatağın boş ve düzeltilmiş olmasından tedirginleşti. Nine yatağında da sandalyesinde de değildi. Odadan çıktı, ışığını yakıp koridoru geçti. Hela kapısı açıktı. Kimse yoktu. Adımları hızlandı, yüreği sıkıştı. Odaya döndü, ışığı yaktı. Kepenkler kapalı ve çengelliydi. Çorba kaşığı sallanan koltuğun üstündeydi. Altından yapılmış gibiydi. Soluk kadife örtünün üstünde çorba lekelerinin ıslaklığı duruyordu. Kalın, çok kalın toz tabakasına şaştı. Ne kadar zamanda oluşurdu böylesi tabaka? Parmağını sürdü farkında olmaksızın. Toz değildi. Tavana baktı. Örümcekler aynı anda tavandan attılar kendilerini. Yere çok yakın hız kestiler. Saniye durmadan ağlarını örmeye, ördüklerini odanın her yanına dağıtmaya koyuldular. Bir anda kat kat oldu ağlar. Üst üste yığıldı. Kadının çevresini kuşattı. Kadın ürktü, yüzünü, saçlarını, ellerini kuşatan ince yığınları yırtarak bir kısmını üstünde taşıyarak kaçtı. Ne yapacağını bilemiyordu. Kız yoktu odada. Nine yoktu. Kimseler yoktu. 1990. Eski bir Türkiye ağıt. Yıllar öncesinde algıladığım şeyler senin ölüm haberinle geçiverdi gözlerimin önünden. Dalgacıklar çürümüş, parçalanmış bir can simidi attı kıyıya, bırakıp gitti. Bir tren yavaşça kaydı, kılıç ışıltılı rayların üstünde, sessizce akıverdi uzakları. Kısacık bir an, bir mendil sallandı. Sallandı da denmez, mendil iniverdi. O yerde ve oranın çok yakınında bizi yıllarca yakan güneşi, vagonun altından seni ilk görüşümü duyumsadım. Vardınız yok oluverdiniz. Yaşanmakta olanla varlığın yitivermesi arasında aşağı kayıvermiştiniz. Yeniden kayıyordunuz. Seni tanıdığımda eviniz istasyona da denize de yakındı. Artık trenlerin boyuna gözden uzaklaştıkları çağa geldim ben de. Mendil sallayanlara herkes gülüyor. Sen bilmediğin bir günde son kez soluk vermişsin. Bunu duyduğumdan beri aklımdan çıkmıyorsun. İki görüntü var, keskin. Biri belirginleşiyor, bir öbürü. Son gördüğümde yüzünde şişlikler vardı, hastalıklı kızıllıklar. Yanak derilerin sarkmış, gözlerin sayısız çizikle çevrelenmişti. Derinlerden ışıldamasına alıştığım çağla yeşili yitmişti. Saçlarının çoğu beyaza dönmüştü ama tel tutam kızıllığı tümden yok olmamıştı. Sanki biri kızıl boyayı rastgele başının üstünde dağıtmıştı. Mantonu çıkartmamıştın, eşarbını indirmiştin. çok üşüyorum demiştin. Zor soluk alıyordun. Gövdene destek olsunlar diye ellerini yumruk yapıp oturduğun sedire bastırmıştın. Gerildikleri için belki ne çok yıprandıkları belli değildi. Derideki karaciğer lekeleri artmış ve yayılmıştı. Sedirde oturduğun sürece ellerin durgun, gövdense rahatsız ve kıpır kıpırdı. Öbürü seni ilk gördüğüm günkü yüzün Şadiye hala. Bırakamadığımız resimler vardır hani, onlar gibi direniyor, son görünümünün önüne geçiyor. Seni öyle hatırlamak insana göz alabildiğine yeşil çevreyi tepeden seyran etmek gibi coşku veriyor. Zaman geçtikçe başka görünümlerini buluyorum. Her değişimde bir ışık çakıyor sanki. Bir tane, bir tane daha. Sayamıyorum. Yine başa, son gördüğüm güne dönüyorum. Ardından ilk gördüğüme. Ezgisini hatırlayıp sözlerini unuttuğum bir türkünün dilimin ucunda eksikli eksikli çağıldaması gibi zorlasam bile başka şeyler düşünemiyorum. Öyle ya, sen bir türküydün. Evin önüne çıkmıştın geldiğimizi görüp. Gözlerimiz önümüzdeydi. Sana erişmiyordu. Saçların güneşin denize batarken dönüştüğü renkti. Uzun bir misafirlik geçirdik sizde o yaz. Nedenini doğru dürüst söyleyemem. Belki babam ikinci kez askerlik yapıyordu da ondan. Gölgelerin ışığı kovaladığı saatlerde işlerinizi bitirip annemle birlikte bizim ardımızdan deniz kıyısına geldiğiniz zamanlar, dalgaların bizim çocuk gövdelerimizi yorduğu, sizlerinse yalnızca bacaklarınızı yaladığı o akşam üstlerinde kaç kez güneşe ve sana bakmışımdır, dalgalarla oynaşmayı unutup güzelliğini algılamışımdır. Annem ve sen. Kimselerin ayak basmadıkları kumsalda birbirinizden bile sakınarak soyunur, eski yıpranmış gecelikler giyerdiniz. Kollarınız kemiksiz gibiydi. Kalınca ama tombul değil. Tüysüz, ak ve ışıltılıydılar. Yıllar sonra Ingres'in resimlerini gördüğümde gözlenmiş olduğumuz kuşkusuyla irkilmişimdir. Kadınları öylesine sizlere benziyordu ki, geçmiş yıllara karşın ardımızdaki kayalara dönüp çevreyi hatırlamaya çalışarak sizleri gözleyen bir baş aranmışımdır. Seni unuttuğum yalnızca yanılsamaymış. Çoğalarak geliyorsun. Bunun için benim eskiye dönmem, orada durmam, beklemem gerekse de. Zamanın eskide geçtiği ama bugünkü algılamalarla geçtiği bir yer düşünmelisin. Sen böyle şeyleri düşünemezdin Şadiye hala. Öyle bile olsa böyle düşünmeni isteyebilirim. Yanık şeker, yosun kokusu geçiyor o zamanın içinden. Kazandan yeni alınmış sedef parlaklığındaki sakızlı akide şekeri kütlesi şeker askısına takılıyor, çekilip uzadıkça yeniden askıya atılıyor, yine çekiliyor. Çevreye dayanılmaz bir koku yayılıyor o zaman. 5 kuruşluk akide şekeri alıp onu 3 çocuğa paylaştırmak müsriflik görünüyor gözüne. Annem sesleniyor. Şekerci gözlerimizi kamaştıran yığından bir küçük parça koparıp mermer tezgahın üstünde yuvarlayarak inceltiyor, keskin bir bıçakla hızlı ve müzikli küçük parçalara bölüyor. Bizim ağızlarımızın nasıl sulandığını, daha sertleşmemiş, soğumamış 3-5 şekerin avuçlarımızda ılıklıktan soğuğa geçmesine aldırmıyorsun sen, sevincimizi görmezden geliyorsun. 30'una varmamış bir genç kadındın o yaz. Benim için değişik, iş olmasına karşın oyuna benzeyen yenilikle doluydu günler. Deniz sesini duyamayacağımız uzaklıkta. Yosun kokusuysa yaygın ve yakınımızda. Akşam alacasında bu koku belirginleşiyor. Çıplak bacaklarımızı kazlar gagalıyor. Göletlerin çevresi dikene benzer sazlar, sık ve ince kamışlarla çevrili. Onlardan kurtulmak kolay, kazlardan kaçmaksa zor. Sakınıyor, hopluyoruz ikide bir. Onları boyları fidan boyuna varmış otların arasından çıkarmak için eline uzun bir sopa alıyor, çırpıyorsun. Çok akıllı buluyorum seni. O kadar çok kazın içinde kendininkileri tanıyabiliyorsun diye. Biri kızıyor, hışımla saldırıyor, hoplaya hoplaya kaçıyorum, nereye kaçacağımı bilmeden. Gülüyorsun. Ne çok gülüyorsun o günlerde. Seni gagaladıkları zaman daha önce hiç duymadığım küfürler yağıyor sessiz alacakaranlığa. Yaz boyunca her gün senin oğlun ve kızından görüp onlarla birlikte denize attım kendimi. tek gözlü evinizde ayağımızda bir don kalasıya soyunurduk. Annemle sen ağız ağıza verir, kim bilir nelerden konuşurdunuz. O günlerde bitmek bilmez söyleşilerinizi merak bile etmezdim. Evden fırlar, sazlı çimenli yerleri bir koşu geçer, tren yolunu parmak uçlarımıza, topuklarımıza basa basa acıyla zıplayarak aşar, şoseye çıkardık. Uzaktan kara sakız gibi görünürdü yol. Üstündeki kurşun rengi kir örtüsünden yer yer taşar, kara ipek çilesi gibi parlak, köpüklenmişçesine kıvrım kıvrım birbiri üstüne yığılırdı zift. İlk adımda yapışırdık. Ne zordu o kaynar sakızdan kurtulmak. Deniz kıyısına varıp da ilk ıslak kum ayak bastığımızda yüreklerimiz soğurdu. Bazı akşamlar sen yalnız gelirdin, eve dönmeyi akletmediğimiz için bağırırdın. Güneş batmak üzere olurdu. O saatte yüzün şeftalinin güneş görmüş yanı, çorapsız bacakların, o dolgun kollarınsa gölgede kalmış öbür yarısının rengine bürünürdü. Sen kıyıda, bizler suyun içinde, güneşin ilk batışın ardından çıkmasını, bu kez geç kalmış gibi telaşla yeniden denizin ardındaki yerine düşmesini beklerdik. Artık eve gidebilirdik. Kocan seni ne çok severdi Şadiye hala. Çok az erkek karısına o kadar uzun süreyle ve yitireceği korkusuyla bağlı kalmıştır. Sonraları sen çekilmez bir kadın olduğunda sevdasının hatrına sesini hiçbir zaman yükseltmeksizin karşı çıktı, dayanısının sonuna gelmişti sanırım. Sen susmak, soluklanmak nedir bilmeksizin konuşurdun. Düşünmeyi unuttuğun belliydi. O uzun süre durur bekler, ya üç, en çok beş sözcük eder, sonra hüzünlü gözlerini yere indirirdi. Bir kibrit kutusuydu eviniz. Büyük bir odaydı yapıldığında. Bizim lojman diye övünüyordun başkalarına ama onlar konuk gelirler diye de korkuyordun. O tek odayı yaşanır duruma getirmek için kimseler sizin kadar uğraşmamıştır. Otuzunu aştıktan sonra siz bir de benim gençliğimi görmeliydiniz demeye başlamıştın. Bunu söyleyecek kadar yürekli olmak hakkındı. Çünkü karşında kim olsa güzelliğinin göz kamaştırdığını yadsıyamazdı. Bunu senden saklayan olabilir ama o da içinden kabullenirdi. Yenice radyo girmişti evinize. Bir gün Sabit enişte, artık şu anlaşmayı bozalım mı demişti. Bozmam, dünyada bozmam diye bağırmıştın. Pinti sen de. Eskisi gibi olsa haklısın diyelim. Alırım ben, hakkımı sende koymam. Öyle çok bağırıp çağırdın ki Sabit enişte günlerce sustu. Sonuna kadar sürdü mü anlaşmanız? Sürseydi bile iyice gülünçleşmişti. Düğün gecesi Sabit enişte yüzünü açar açmaz sana öylesine vurulmuş ki başından geçtiğini duyduğu sevdayı sana unutturmak derdine düşmüş. Sözcükleri gereksiz bulurken başka ne yapsın? O günlerde ünlenen türküyü her duyduğunda elini cebine atmaya, sana 50 lira vermeye başlamış. Bu anlaşma hiç konuşmadan yapılmış. Nerede duysanız parayı avucuna saymış. Penceresi ıtırlı, küpe çiçekli evlerden dışarı vuran gelinlik kızların falsolu sesleri bile bu parayı getirmiş sana. Bunu anlatırken sesinde kibir büyürdü. 50 lira deyip geçmeyin derdin. 50 lira Atatürk'ün sağlığının 50 lirası. Seni ada sahillerine düşlemekten mutlu olmuş Sabit enişte. Bu düşün ne kadar sürdüğünü kimse bilmiyor. Beni şad et Şadiye başın için. Ne kadar şad ettin Sabit enişteyi? Nasıl belli edebilirdi şad olduğunu? Ne kadar önemsendiğini anlayabildin mi tam olarak? Bugünlerde hiçbir anlamı yok 50 liranın. Öykünüz paranın değeri kadar gülünç geliyor başkalarına. Öyleyse saklayalım Şadiye hala. Oğlunu doğurduğun günlerde Sabit enişte günler ve gecelerce kumar oynuyor. Birecik'teki büyük fıstıklığını yitiriyor. Gümbür gümbür Halit Bey ailesi göçüyor ve aç kalıyorsunuz. Sabit eniştenin ağa oğulluğundan bir istasyonun küçücük bir görevliliğine gönül indirmesine kimseler inanmıyor. O günden başlayarak yıllar ve yıllarca alacağın her ellilik için duvara çetele çiziyordun Şadiye hala. Okuman yazman yok ama para hesabını biliyorsun. En önemlisi Sabit eniştenin bir gün ödeyeceği borcu. Ne çok çizik gördüm mutfak olarak kullandığınız bölmenin duvarında. Sana sonsuz umutlar veren ne çok çizgi. Beni şad et şadiye başın için sözlerinin karşılığı saydığın paraları öyle uzun süreden beri alamıyordun ki sonunda unuttun. Radyoda çalsa da kalkıp bir çizik çekmeye üşendin. Hem bu sabit enişteyi daha çok incitiyordu. Evini kireçle badana ettiğinde eski süpürgeyle defalarca geçtiğini fark etmedin çetelenin üstünden. Kireç çizgilerin üstünü bir iki belirsiz gölge dışında kapamıştı. Günlerce ağladığını anlattın sonra. Atatürk öleli 10 yıldan çok olmuştu. Senin hesabını tuttuğun 50'likler yarı değerinden aşağı inmişti. 50 kuruş verse razıyım diyordun. 6 defa verse kıza bir pabuç alırdım. Yine de çok kötü günler değilmiş o günler Şadiye hala. Kazlar vardı. Onlar ve başkalarının kazları gagalardı bacaklarımızı akşamları toparlamaya gittiğimizde. Büyük, söbü yumurtalarından birini bile çocukların ve benim için yağ kırmadın. Yumurtaların sıcaklığını kaç kez elimizin ayasında duymuş olmamıza, senin gözlerinin ta içine bakarak istekle durmamıza karşın. Tek kuruş harcamayı gerektirmiyordu o günlerde ve koşullarda kaz beslemek. İşki şoseye kaçmasınlar. Biz ardımıza takılan kazları göletlere, sazlıklara, bol sivrisinek üreten bataklığa doğru kovalayıp geri döner, çok büzgülü, kireç kaymağında ağartılmış Amerikan bezinden dikilmiş donlarımızla tabanlarımız yanarak acıyla bağıra bağıra denize koşardık, yağda yumurta yeme umudunu bir sonraki güne erteleyerek.